İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir Hayata Dair programıyla tekrar karşınızdayız. Arkadaşım Hüma Babuna ile birlikte sunduğumuz bu programda çok değerli bir konuğumuz yine bizlerle. Kendisi 22. dönem Malatya Milletvekilimiz Sayın Muharrem Kılıç Beyefendi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
İnşallah.
Hoş geldiniz.
Sağ olun.
Evet. Kendisi mesleğine öğretmenlikle, eğitimlendikle başlamış olan bir kişi. Daha sonra hukuk eğitimi alıyor ve avukatlıkla devam ediyor. Ardından da 22. dönemde Malatya Milletvekili olarak hizmet veriyor. Biz kendisinden bir özgeçmişini almak istiyoruz. Bir biyografinizi dinleyebilir miyiz?
Evet, teşekkür ediyorum. Ben Malatya ilinin Hekiman ilçesi Ardahan köyünde 1952 yılında doğdum. Köyümüz küçük bir köy. İlkokulu kendi köyümüzde okuduk. Fakat köyde ortaokul yok. Ortaokulu kar yağıncaya kadar yaklaşık 7 kilometre yürüyerek Hekiman'a gidip gelerek kar yağdıktan sonra da orada işte bir ev kiralayarak o 12-13 yaşındaki çocuk halimizle o zor şartlarda okuduk.
Ortaokuldan bahsediyoruz değil mi?
Ortaokulu.
Evet.
Ortaokulu bitirdik. Hekiman'da lise yok. O zaman da Malatya'ya gitmek durumunda kaldık. Malatya'da liseyi bitirdik. Liseden sonra hemen öğretmen okulunu, fark derslerini vererek öğretmenliğe başladım 1970 yılında. Akabinde ilkokul öğretmenliği yeterli gelmedi. Bu kez de Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nün Türkçe bölümünü bitirerek Türkçe öğretmen olarak Malatya'nın muhtelif okullarında görev yaptık.
Sadece Malatya'da mı genelde?
Evet, Malatya'da. Evet. Malatya'da yaptık.
Evet.
Öğretmenlik yaparken hayatın gerçeklerini görmeye başladık. Hukuksuzlukları görmeye başladık. Dedik, hukuk okursak belki bunlara katkı verebiliriz diye düşündük. Öğretmenlik yaparken üniversite sınavına tekrar girdik ve Ankara Hukuku kazandık. Ancak öğretmenlik yaptığımız için derslere devam etme şansımız olmadı. Malatya'da öğretmenlik yapıyorduk. Fakat devam zorunluluğu da olmadığı için 76'da Ankara Hukuk Fakültesi'ne girdik. 4 sene içinde hiç kayıt vermeden iyi dereceyle Ankara Hukuk Fakültesi'ne mezun.
O zaman bir hemen tebrik etmemiz gerekir çünkü. Çünkü Ankara Hukuk Fakültesi'nde bildiğin gibi hukuk fakülteleri arasında çok iddialı
gerçekten
bir...
Gerçekten çok iyi bir eğitim veren hukuk fakültesi. Zaten o zaman iki tane fakülte vardı. Birisi Ankara, birisi İstanbul. Başka da başka bir yere gitme şansınız yoktu. Bu süreç devam etti. Bir tarafında öğretmenliğimizi sürdürüyorduk. 1982 yılına kadar öğretmenliğe devam ettik. 82'de stajı da yaptıktan sonra Malatya'da 20 yıl kadar avukatlık yaptık. Avukatlık yaparken de bir tarafında politikayla da uğraşıyorduk. Derneklerle sosyal yaşamın her alanında kendi gücümüz yettiği ölçüde sosyal yaşama katkı vermeye, sorunlara çözüm bulmak için çabalar içine giriyorduk. Ben 20 yıl avukatlık yaparken hiçbir zaman işin ticari boyutunu, parasal boyutunu hiç ön plana almadım. Sadece şuna bakıyordum. Bana gelen davalarda gelen vatandaş hukuken haklı mı değil mi? Bir mağduriyete uğramış mı, uğramamış mı? Öncelikle buna bakıyordum. Yani gelen vatandaşın etnik kimliği nedir? Siyasi görüşü nedir? Ekonomik durumu nedir? Zengin midir, fakir midir? Hiç beni ilgilendirmez. Eğer davasını almışsam mutlaka sonuna kadar sürdürüp en iyi şekilde başarıyı yakalamak için.
O zaman sizi bir kere daha tebrik ediyorum.
Sağ olun.
Vicdanı rahatlıyor. Mutlu olarak yaşamışsınız.
Yani o yüzden ben Cumhuriyet Halk Partisi'nde tabii Malatya'da ilçe yönetiminde, il yönetiminde her kademesinde görev yaptım. İşin ilginci yani bana gelen davalar sadece Cumhuriyet Halk Partisi çevresinden değildi. Saadet Partililer de bana gelirdi.
Ne güzel.
Anavatan Partililer de gelirdi. Doğru Yolcular da gelirdi. Sol grup gelirdi. Sağ grup gelirdi. Hatta bazen çekinerek gelirlerdi. Acaba ya Muharrem Bey bizim bu davayı alır mı, almaz mı? Yani bu savunmamızı yapar mı diye. Ama hiçbir zaman insanların görüşü, düşüncesi, siyasal yapısı, hiç beni, etnik yapısı hiç kesinlikle ilgilendirmemiştir. sadece hukuk karşısındaki pozisyonu, insan olarak haklılığı, haksızlığı bunları şey yapardım.
Aslında ideal olan bu, olması gereken.
Mümkün olduğu kadar da haksızın yanında yer almamaya çalışırdım. Ki zaten bazen vatandaş bazen avukatı kandırınca hakim savcıyı da kandıracağını zannediyor. Yani bazen bize bile gerçekler olduğu gibi yansıtmayabiliyorlar. Ancak biz daha sonrasında onun gerçek boyutunu daha sonradan da öğrenebiliyorduk. Eğer öyle kandırılma durumunda olmuşsak da hemen işi de yarı yolda bırakırdım. Yani eğer bir bize yanlış bilgi vererek bizi yönlendirmeye çalışmışlarsa ondan da hemen döndük.
Evet.
Avukatlık süreci işte 2002 yılına kadar Malatya'da devam ettik. 2002 yılında Malatya'da seçimlerde iki kişi olarak parlamentoya girdik Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Beş kişi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden seçilmişlerdi. Beş yıl süreyle de Ankara'da parlamenterlik yaptık. Mesleğimiz gereği parlamentoda Adalet Komisyonu'nda yer aldık. Ben beş yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin Adalet Komisyonu'ndaki temsilcisi konumundaydım. Orada koordinatör konumundaydım.
Kanun yaptınız.
Kanun yaptık. Kanunların yapılmasında da bozulmasında da çok katkılarımız olmuştur. Biz komisyon çalışmalarına girdiğimizde diyorduk ki bizim bu çıkartacağımız yasalar tüm Türkiye'ye uygulanacak. Hangi parti olursa olsun herkes bundan etkilenecek. Dolayısıyla biz bu odaya girerken siyasal kimliğimizden çok hukuksal kimliğimizle evet, bu odaya girelim ve katkı sağlamaya çalışalım diyorduk. O anlamda da çok ciddi çalışmalar yapıldı. Çok ciddi yasalar çıkartıldı. Eksiklerine rağmen yani evet, hiçbir evet, yasada zaten tümüyle mükemmel olması da
beklenemez.
Çünkü hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği sürece de onlar yeri yeri şeyleri görüyoruz, ihtiyaçları görüyorsun. Ona göre yeniden yasaları şekillendirmek gerekiyor. Ancak bizim o bulunduğumuz 2002 ile 2007 arasındaki o 5 yıllık süreçte temel yasalar önemli kısmı elden geçirilmiştir uyum içinde. Birlik beraberlik içinde çok önemli çalışmalara imza attık. Vekillik 2007 sürecinde sona erince de tekrar Malatya'ya da tekrar dönemedik. Buradaki belli bir düzen vardı. Çocuklarımızın eğitim durumu vardı özellikle.
Evet.
Oğlum hukukta okuyordu, kızım tıpta okuyordu. Onların eğitimleri vardı. Onlar şu anda bitirdiler. İşte bir tanesi yine avukat olarak
baba mesleğini devam ettiriyor.
Aynı büroda mısınız?
Aynı bürodayız. Evet. İki senede İngiltere'de bir master yaptı ya ticaret hukukalarında. Kızımız da bu sene yeni hekim oldu.
Hayırlı olsun.
Çorum'a ataması yapıldı. Evet.
Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Evet. Büyük kızımıza diyetisyen onu evlendirdik. Diğer iki çocuğumuz da henüz
evet,
bekarlar.
Evet. İşte Allah muvaffak
biz edin. De evet, Ankara ile Malatya arasında gidip geliyoruz. Yine Malatya'dan kopmadık. Malatya'dan
kopamazsınız da herhalde
evet,
değil mi?
Kopma şansımız da yok. Evet. Orada ciddi ilişkilerimiz var. Dostluk ilişkilerimiz, akrabalık ilişkilerimiz. Yine orada çiftliğimiz var. Zaman zaman gidip bağ bahçe işleriyle ilgileniyoruz.
O da önemli. O da olması evet, gereken bir şey.
Evet,
evet,
doğru.
O anlamda hayat devam ediyor. Biz de bir taraftan uzaktan da olsa Türkiye'nin içinde bulunduğu konumla ilgili bir takım değerlendirmeleri kendi şahsımızla ve içinde bulunduğumuz partiyle yine toplum diğer kesimleriyle paylaşıyoruz. Türkiye'de yaşıyorsak Türkiye'nin sorunlarına uzak kalmamız mümkün değil.
Özellikle de Ankara'da yaşıyorsanız.
Evet, Ankara'da evet, evet, yaşıyorsanız çünkü.
Zaten olayların kalbi.
Olayların kalbi bir de.
Politik olarak söylüyorum.
Türkiye'deki olaylar ve hadiseler o kadar çabuk değişiyor ki. Yani gündemi takip etmek çok ciddi bir hazırlık gerektiriyor.
Evet.
Yani gündemdeki olayları bir de olduğu gibi göremiyorsunuz. Onun arkasında mutlaka bir başka şeyler oluyor. Başka dayanakları, başka projeler oluyor. Yani olayın sadece
görünen yüzü değil de arka planı.
Yani bir tek bir çerçeveden oraya bakıp sonuca ulaşmak mümkün değil. Çünkü bu insanı gerçekten yanılgıya
Doğru.
Sürükler.
Doğru.
Bu da yani geniş bir izleme, araştırma ve bununla bilgi edinmeye ihtiyaç hissediyoruz.
Ankara'da bunun için çok elverişli bir yer.
Evet, Ankara'da evet. Elverişli. Zaman evet. Zaman işte parlamentoya gidiyoruz. Eski arkadaşlarımızla, tabii. Dostlarımızla görüşüyoruz. Zaman böyle geçiyor.
Ben size eğitimci kimliğinizle ilgili bir soru sormak istiyorum.
Evet.
Öğretmenlik yaptığınızı söylediniz. Gençler tabii Türkiye'de büyük bir oran biliyorsunuz genç nüfus. Özellikle Avrupa ile karşılaştırıldığında kabil kıyas bile değil. Türkiye'de çok büyük bir genç nüfus var. Ve bunların eğitimleri içinde okullar şüphesiz tabii ki çok etkili. Yani okulda epey bir vakit geçiriyorlar ve belli eğitimler alıyorlar. Fakat aynı zamanda da okul dışında geçirdikleri vakitlerde de hem internete hem medyaya biliyorsunuz çok fazla vakit ayırıyorlar.
Evet, evet.
Yani bilgisayar başında oluyorlar ya da televizyon başında oluyorlar. Bu gençlerin özellikle kültürlü, akıllı, güçlü ideolojiye sahip şekilde yetiştirilmeleri için, ama güçlü ideoloji derken sağ sol anlamında söylemiyorum da güzel ahlaka, imana, ülkeye bağlılık anlamında söylüyorum. Bu şekilde bir eğitim alabilmeleri için sizce medya üstüne düşen görevi yerine getiriyor mu? Eğitimci gözüyle ne diyeceksiniz?
Maalesef bu anlamda yani devlet de yeteri kadar görevini yapmıyor. Medya da yapmıyor. Yani medyada daha ziyade ağırlık magazin programlarında ne yazık ki. Bu bizi üzüyor. Gençlerimiz, çocuklarımız bizim geleceğimiz. Bu nedenle bu gençlere harcanabilecek ne gibi imkanımız varsa devlet olarak bunu mutlaka harcamamız gerek. Bunu sadece eğitimlerine yönelik değil, eğitimin dışında kalan zamanların da gençlerin en iyi şekilde değerlendirmeleri için mutlaka bunlarla ilgili bir takım altyapıların hazırlanması gerekir. Bir yaz dönemi geliyor. Bir yığın genç patır patır denizlerde, göllerde, göletlerde boğuluyor. Gençler okullardan sonra yüzme öğretilmiyor, resim öğretilmiyor, tiyatro öğretilmiyor. İnanç anlamında gerekli altyapı imkanları yok. O zaman ne oluyor? Gençlere biz devlet olarak sahip çıkamazsak, gençler de internet kafelerde veya kahvehanelerde yani bir takım insanların yani kötü düşünceli insanların hedef haline de çok rahatlıkla çocuklarımız gelebiliyor. Bu nedenle mutlaka televizyonlarda, diğer basın yayın gruplarında mutlaka eğitime belli bir ölçüde bir yerin verilmesi gerekir. Çünkü bu çocuklarımız yeterli donanımla yetişmezlerse ülkemizin geleceğine yeteri kadar hizmet edemezler. Yani biz milli eğitimde özellikle en büyük bütçeyi, en büyük imkanları eğitime ayırmalıyız. Yani medyanın tabii bu konuda şeyi var, sorumluluğu var ama asıl sorumluluk devlet. Yani devletin o pırıl pırıl gençlerimizi en iyi şekilde eğitmek için, yani 21. yüzyılın gençlerini yetiştirmek için çok özel çaba harcaması gerekiyor. Gençlerin özellikle işte okullaşma oranı ciddi anlamda arttı. Fakat eğitimdeki bu okullaşma oranının artması belki sayısal olarak önemli ama kalite olarak çok şey değil, çok iyi değiliz. Yani belli merkezlerdeki okulların dışındaki okullarda ne yazık ki çok ciddi bir eğitim verilemiyor. Ne yazık ki okullarımızda hala öğretmen açığı had safhada. Bir taraftan okullarda öğretmen açığı var, bir taraftan da öğretmen olmak için sıra bekleyen bir yığın gencimiz var. En iyi üniversiteleri bitirmişler.
Ciddi bir çelişki.
Evet, çocuklar ama her yıl kuraya tabi oluyorlar. Kuradan 10.000 kişi kuraya katılıyorsa içlerinden 1.000 kişi alıyor veya 500 kişi alınıyor. Yani çok komik rakamlar. Ama bir taraftan da ülkenin ciddi bir öğretmen açığı devam ediyor. Yani bunu hükümetin acilen, yani hiçbir işe bakmadan önceliği eğitime vererek buna bir el atması gerekiyor. Evet.
Hatta ben de yeri geldiği için söyleyeyim. Zaman zaman gençlerimizden şöyle bir serzenişi sıkça duyuyoruz. İnternetin paralı olması dolayısıyla mesela internette bilgiye ulaşım imkanları ellerinden alınmış oluyor. Bize defalarca kanalımızda da değil mi bu konuda
dile getirdik
bunu. Yani hükümetten de yani çağrıda bulunduk.
Kota kaldırılmış.
Bilgiye ulaşmak yani nasıl paralı olur?
Evet. Yani ve kısıtlı.
Türkiye
ve
Cumhuriyeti, sınırlı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani buna ayıracak bütçesi yok mu?
Evet.
Ne kadar komik.
Evet.
Yani bunun acilen gerçekten sizi de kutluyorum kanal olarak. Sizin kanalınızı izliyorum. Yani gerçekten çok pozitif ülkenin geleceğine yönelik çok güzel de şeyleriniz, yayınlarınız oluyor.
Teşekkür ederiz.
Araştıran kişiden korkmayın diye düşünüyoruz. Yani okullarda çünkü eğitim sistemi araştırarak öğrenmeyi elverişli bir sistem değil biliyorsunuz zaten.
Evet.
Yani en iyi kolejlerde bile neticede belli kitaplara bağlı, böyle daha sınırlı, ezbere dayalı bir eğitim veriliyor.
Evet.
Esas bence gerçekten internetten faydalanarak gençler bilgilerini derin anlamda arttırabiliyorlar. O zaman da internetin sınırlı olması, paralı olması, işte belli saatler aralıklarında kullanabilmeleri ya da belli miktarda kullanabilmeleri çok çok büyük hata. İdeolojik anlamda gelişmelerinin de önünde bir engel olarak düşünüyoruz.
Evet.
İnşallah en kısa süre içinde bu kotalar kaldırılır.
İnşallah kaldırılır ve yaygınlaştırılır.
Yaygınlaştırılır.
Tabii ki.
En ücra köylere,
ücretsiz
en ücra
olarak,
mezralara kadar ücretsiz olarak insanlar ulaşabilmeli ve bir de bununla ilgili de rehberlik hizmeti de yapılmalı. Yani
tabii,
bu
doğru.
İnternet nasıl kullanılır, hangi alanlarda yararlanılır. Yani bunlarla ilgili de bir eğitim hizmeti de yapılır. Ciddi bir katkısı olur.
İnşallah.
Yani bilgiden korkmamak gerekiyor.
Kesinlikle korkmamak gerekiyor.
Doğru.
Evet, çok doğru. Bilgisizlikten korkmak
cahillikten
gerekiyor.
Cahillikten gelir.
Doğru, çok doğru. Benim bir sorum olacak size.
Evet, tabii buyurun.
Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün malumunuz ülkemize çok büyük katkıları var. Saymakla bitmez. Ama bunların başında biz açıkçası laiklik ilkesine geldiğine inanıyoruz. Ve bunu çok önemsiyoruz. Özellikle de Müslüman coğrafyadaki diğer ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin laiklikle birlikte pozisyonu çok daha bir önder pozisyonda, örnek pozisyonda olduğunu düşünüyoruz. Evet. Sizin bu konudaki görüşlerinizi rica edebilir miyim?
Önce ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Gerçekten ülkeye ülkemizin kurtarıcısı, cumhuriyetin kurucusu ve bunlardan da önemlisi buyurduğunuz gibi laiklik ilkesini hayata geçirmesidir. İslam coğrafyasına, Müslüman coğrafyasına baktığımızda batılı değerler anlamında yaşayan tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Bunu da biz laikliğe borçluyuz.
Kesinlikle. Evet. Doğru.
Yani laikliği bazıları dinsizlik gibi kamuoyuna yansıtmaya çalışıyorlar ne yazık ki ve bu anlamda da Atatürk'e ciddi suçlamalar getirmeye çalışıyorlar. Oysa Atatürk'ün laikliği din ve vicdan hürriyeti anlamında bir laiklik. Laikliği getirmesinin temel sebebi de din adına insanların sömürülmesi diyeyim. Yani din o kadar yani yüce İslam dini o kadar çok kötü hor kullanılmış ki o din kullanılarak insanlar sömürülmeye çalışılmış, insanlar cahil bırakılmış, insanlar köleleştirilmiş, daha doğrusu birey olarak insan olmaktan çıkartılmışlar. Yani insanlar kişilere kul haline getirilmişler. Oysa İslamiyet'i diğer dinlerden ayıran en önemli özellik İslamiyet'te ayrı bir ruhban sınıfının
olmaması.
Evet.
Yani Cenab-ı Allah İslamiyet'te Kur'an-ı Kerim'i getirmiş. İnsanlar akıl ve fikri de vermiş.
Tabii.
İşte benim dinim, işte benim Kur'an-ı Kerim'deki söylediklerim. Bunlar okuyun, anlayın demiş. Yani başkası size yorumlamasına gerek yok demiş. Ama bu laiklik ilkesinden Türkiye'de de şu anda iki grup şey yapıyor, rahatsızlık duyuyor. Bu da Yüce İslam dinini ticarette kullanmak isteyenler, Yüce İslam dinini siyasette kullanmak isteyenler. İşte bunun önlenmesinin tek yolu İslamiyetle bu tip bezirganların arasına mesafe koymak. Atatürk'te bu laikliği, Atatürk arkadaşları bu laikliği oluştururken de bizim ülkemizdeki insanları kula kul olmaktan çıkartıp vatandaş olarak, birey olarak, özgür birey olarak davranmaların altyapısını oluşturmaya çalışmışlar ve bunun da nimetlerini görüyoruz. Yani şu anda bir Türkiye'deki insan kalitesinin yaşam standardı anlamında Türkiye ile diğer İslam ülkelerini kıyasladığımızda hiç kıyas kabul etmez.
Evet.
Yani Türkiye'deki bu laiklikten rahatsızlık duyduğunu belirten kitlelere bile şu anda deseniz ki ya Türkiye'de mi yaşamak istersiniz? Diğer İslami ülkelerde mi yaşamak istersiniz diye kapıları açın. Hiçbir tanesi gitmek istemez.
Evet. Asla.
Tabii ki Türkiye'ye gidecekler.
Yani,
hatta Türkiye'de demeyecekler. Bazıları Türkiye'deki bir laikliği yeteri görmeyecekler. Belki diyecekler ki daha Avrupa'da yaşayayım, daha bedeni ülkelerde yaşayayım diyecekler. Yani bugün, pardon dün medyaya yansımıştı. Sanırım dün Suudi Arabistan'da kadınlar araba kullanmak isteyen kadınlar bir eylem yapacaklardı. Evet. Herkes arabasına binip yolda şey yapacaklardı, gideceklerdi. Ancak devlet izin vermedi. Yani düşünebiliyor musunuz? Evet. Yani bir kadınların oralarda arabayı kullanmasına bile izin vermiyorlar. Yani yanında bir erkek olacak. Yani bu yani kadına güvenmemek de çok ayıp.
Evet.
Erkeğe güvenmemek de çok ayıp.
Tabii.
Yani bu o insan ya Cenab-ı Allah onu yaratmış. Tabii, sen tabii. Yani Cenab-ı Allah'ın yarattığını sen nasıl şey yaparsın? Hegemonya altına almaya çalışırsın.
Tabii. Evet. Kur'an-ı yani, Kerim'e göre zaten kadınla erkek arasında o yönde bir farklılık yok. Her ikisi de birinci sınıf vatandaş. Bir de Allah Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara seslenirken ey iman edenler diye sesleniyor.
Evet, evet, evet.
Yani orada iman edenlerden kadın olanlarla erkek olanlar arasında inanç olarak, kalite olarak bir farklılık olmuyor ki inşallah. Atatürk'ün esasında sizin de belirttiğiniz gibi çok önemli görevleri olmuş. Çok önemli bir hizmeti olmuş Türkiye'de. Çünkü biz bugün burada böyle bu görüntümüzle program sunabiliyorsak, eğer ticaret hayatında olabiliyorsak ya da işte akademisyen olabiliyorsak, hukukçu olabiliyorsak, toplumun her alanında görev alabiliyorsak, mesela mecliste bakanların arasında pek çok hanım var, milletvekilleri arasında işte parlamentoda. Onlar bu görevlere sahip olabiliyorlarsa Allah Atatürk'ü vesile etmiş. Bu çok açık. Ve sözünüz, demin söylediğiniz konu da çok önemli. İslam ülkeleri arasında gerçekten İslam'ın, Kur'an'a dayalı İslam'ın ve Peygamber Efendimiz dönemindeki İslam'ın en rahat yaşandığı ülke Türkiye. Evet. Samimi dindarların en yoğun olarak değil mi inançlarını anlatabildikleri ülke Türkiye. Allah'a çok şükür. Yani bu ülkede yaşamak çok büyük nimet. Yani
halkımızın dini yorumlama tarzı gerçekten diğer ülkelerdeki, Müslüman coğrafyadaki bağnazlarla kıyaslandığında halktan bahsediyorum.
Evet.
Kesinlikle kıyas götürmez.
Zaten halkın bir sorunu yok. Evet. Halkın yani çağdaş yaşamla, laiklikle kesinlikle bir sorunu yok.
Yok.
Sadece bazı dediğim gibi din bezirgandarının yani dini ticareti ve siyasını
kurmak
isteyenlerin bu anlamda laiklikle sorunu var. Yoksa laiklik hiçbir zaman insanların inançlarını, yaşamalarını, namazlarını kılmalarını, abdestlerini almalarını, oruçlarını tutmalarını, hacca gitmelerini, yani laiklik hangi inanç kesiminin inancını yaşamasına engel olmuştur? Sadece Müslüman aleminde değil.
Tabii.
Yani Türkiye'deki Yahudilerinde, Türkiye'deki Hristiyanlarında, Türkiye'deki diğer inanç gruplarında hepsinin inancını özgürce yaşaması için bir ortam sağlamış. Din ve vicdan özgürlüğü diyoruz. İnsanlar dinini, inancını istediği gibi yaşayabilmeli. Bunun da ortamı sağlanmış. Ama sadece dini kullanarak insanları sömürmeyin diyor.
Evet, tabii.
Dini kullanarak bir yere gelmek için dini basamak olarak kullanıp belli bir makamlara çıkmak için dini basamak olarak kullanmayın diyor. Şeyi bu. Ama bundan rahatsızlık duyanlar var.
Evet. Esasında bu konunun tek çözümü Yani münafıkane yapının ortadan kaldırılmasının o din bezirganı dediğiniz samimiyetsiz insanları aldatan bağnaz yapının ortadan kaldırılmasının tek yolu gerçek Kur'an'ı, gerçek İslam'ı, yani ayetlerde anlatılan İslam'ı halka çok iyi öğretmek. Evet. Onun için Kur'an'ı anlayabildikleri Arapça'da tabii okusunlar arzu ediyorlarsa ama kendi dillerinde anlayıp düşünmeleri, Kur'an'ın ruhunu anlamaları çok önemli. Evet. O zaman çünkü Allah korkuları arttığında doğruyla yanlışı birbirinden ayıracak bir anlayış gelir insanların üzerine. Evet. O zaman da kim gerçek mümin, kim sahtekar, kim münafık bir yapıya sahip, bu çok rahatlıkla ortaya çıkarılabilir. Evet.
Az önce siz ifade ettiğiniz gibi dediniz ya, bilgisizlikten asıl korkmak gerekir. Evet, zaten evet. Bunun sebebi de değil mi? Kur'an'ın bilinmemesi, evet, gerçek evet, İslam'ı evet. Bilinmemesi.
Yani Atatürk dönemine kadar Kur'an sadece belli kişilerin okuyabildiği, anlayabildiği, hatta onların da çoğunun da yine anlamadığı, sadece okuyabildiği bir kitap olarak, bir kutsal kitap olarak insanların odalarında, raflarda veya bir bez torba evet, içinde duvara asılı vaziyette duran bir kitap olarak algılanıyordu. Hı-hı. Ama Ulu Önder Atatürk ve arkadaşları Kur'an-ı Kerim'i okunur ve anlaşılır duruma getiriyor. Onu Türkçeleştiriyor ve Türkçesini evet. Yani Türkçeleştirilmesi demek sizin de buyurduğunuz gibi. Umarım yani bunun Arapçası okumayın anlamı çıkmaz. Tabii, Arapçası tabii okuyan ki, yine okur ki, ama
okur,
eğer ondan bir anlam çıkartmak istiyorsak yani Cenab-ı Allah'ın emirlerini, talimatlarını, buyruklarını öğrenmek istiyorsak kendi dilimizle öğreneceğiz. Yani evet. İngilizce de yazsa anlamayız, İngilizceyi bilmiyorsak.
Tabii.
Fransızcası da Fransızcayı bilmiyorsak anlayamayız. Arapçayı bilmiyorsak Arapça yazılanı da anlayamayız. Evet. Ya yani biraz da Atatürk zaten Balıkesir'deki 1923 yılındaki sanırım Paşa Camii'nde vermiş olduğu bir hutbesinde, camideki vermiş olduğu bir hutbesinde özellikle Yüce Allah'ın kelamlarının Türkçe anlaşılması gerektiğini, hutbenin Türkçe okunması gerektiği noktasında özellikle duruyor. Ama bu da yine bu dini kullanarak belli yere gelmek isteyenler rahatsız ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i herkes rahatlıkla okuyabilecek durumda olursa, herkes anlarsa birilerine gidip
evet, ya bu gerek kalmayacak.
Ne yazıyor diye sormayacak. Halbuki Cenab-ı Allah insana akıl da vermiş. Hı hı. Aklınla Cenab-ı Allah'ın size sunmuş olduğu Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksın. Yine onların mealleri var. Onlar yine Türkçe olarak mealleri var. Onları okuyacaksın. Bir mealden değil birkaç mealden tekrar eğer anlamlarında bir farklılık varsa onları kıyaslayacaksın. Bunun başka şeyi yok. Yani dini başka türlü anlayamazsınız.
Tabii ki.
Yani bunu bu kadar kötüye yorumlamak, Atatürk'ün bu Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirmesini bile dinsizlik olarak yansıtmaya çalışmak evet. Kadar kötü bir şey olamaz.
İşte hocamızın samimi dindar Atatürk diye bir kitabı var. Evet. Gerçekten tam Kur'an'da tarif edildiği gibi çağdaş, modern, akıllı, Allah'a gönülden bağlı. Yani esasında insan fıtratına uygun olan Kur'an'da tarif edilen bir yapı var. Dolayısıyla da Atatürk bu yapıya sahip olan bir insan. Evet. Ve İslam'a da gerçekten o dönemde çok hizmet etmiş olan bir insan. Kitabı tavsiye ederim.
İnşallah. Okuyayım.
İnşallah.
Çünkü hocamızın şeylerini izliyorum. Evet. Zaman zaman televizyon A9'daki programlarını gerçekten topluma çok ciddi anlamda önderlik edici, ufuk açıcı, birleştirici, bütünleştirici çok ciddi şeyler var.
Mesajlar
var.
Evet. Bir sorum daha olacaktı benim yine Atatürk'le ilgili. Önemli bir sözü var biliyorsunuz. Türk birliğini görüyorum, ona inanıyorum diyor rahmetli Atatürk.
Evet.
Türkiye devletler arasında böyle oluşacak bir birlik Türkiye'nin önderliğinde belki. Bunu hani hiçbir zaman bir siyasete indirgemeyerek ayrı bir ufuk olarak evet. Soruyorum ben size. Evet. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim?
Bu Atatürk'ün bu sözü gerçekten takdire şayan bir söz. Yani daha o zaman Sovyetler Birliği'nin dağılması kimsenin aklının ucuna gelecek şeyler değil. Yani bu Kazakistan'ın, Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kırgızistan'ın, ya yani buraların ayrı bir devlet olması kimse aklından geçmesi mümkün değil, ancak Yüce Atatürk diyor ki zaman gelecek diyor, Türk dünyasındaki bu insanlar yeniden kendi bağımsızlıklarını kazanacaklar. Bu nedenle diyor şimdiden o ülkelerle ve o halklarla ilişkinizi koparmayın diyor. Ben bunu bir şeye giderken şeye yazmışlardı, bu Nahçıvan gümrük kapısında Atatürk'ün bu sözünü çok büyük bir şekilde yazmışlar. En son orada okumuştum ve gerçekten Atatürk hayran olmamak mümkün değil. Bir de şu dikkatimi çekmişti. Şimdi Türk dünyasıyla Türkiye arasında bir irtibat kopukluğu var.
Evet.
Sınır olarak yok. Ama sadece Yüce Atatürk ne yapmış etmiş? Nahçıvan'la aramızda küçük bir koridor
bırakmış. Doğru.
Yani,
feraset.
Yani gerçekten feraset. Yani onu, o koridoru görünce, o koridorun için ben geçtim. Nahçıvan'a gittim. Yani o koridordan geçince insan yani hayran olmak mümkün değil. Yani koskoca Türk dünyası şeyde orada duruyor ama sizin bağlantınız yok. Sizin önünüzde Ermenistan var. Aşağıda İran var. Yani Türk dünyası bağlantınız yok. Nahçıvan'daki o sınır kapısı olmasa bağlantı kuramıyorsunuz. Yani orada, oradaki şeyi de muhtemelen çok ciddi mücadelelerle o Nahçıvan'daki o geçiş güzergahında sağladı diye düşünüyorum.
Atatürk'ün birleştirici, bütünleştirici, hatta büyütücü bir felsefesi var. Yani genişleyici. Mesela Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili sözü de bunun delili. Fakat mesela günümüzde, bugün Türkiye'deki olaylara baktığınızda hep inananlarla inanmayanları birbirleriyle çatıştırmaya çalışıyorlar. İşte Kürtlerle Türkleri, Sünnilerle Alevileri. Halbuki bu Türk İslam ahlakına aykırı bir durum. Kur'an'a aykırı bir durum. Yani biz hepimiz Allah'ın aciz kulları olarak yaratılmışız. Hedefimiz aynı. Güzel ahlak zaten temel ilkemiz. Bunları engelleyebilmek için toplumda hoşgörünün, sevginin daha yerleşik hale gelebilmesi için neler yapabiliriz? Yani bu gerek etnik, gerek inanışa dayalı çatışmaları nasıl yok edebiliriz?
Şimdi Hüma Hanım, Atatürk'ün bu Türk dünyası ile ilgili görüşlerini söyledik. Atatürk'ün sadece hoşgörüsü ve birlik, beraberlik anlayışı sadece Türk dünyasına yönelik değil. Düşünebiliyor musunuz? Yunanistan'da savaş yapmışız. Yani pek çok insan ölmüş Kurtuluş Savaşı döneminde. Ancak savaştan sonra çok rahatlıkla Yunanistan'da, Yunanistan yöneticileriyle ve Yunanistan halkıyla çok rahatlıkla diyalog kurabilmişiz. Evet. Ve Yunanistan Türkiye'yi Atatürk'ün Nobel adayı gösterilmiş. O kadar hoşgörü ortam var. Atatürk'ün yani dünya milletlerine karşı da, ya Türk olsun, Türk olmasın, dünya milletlerine karşı da bir şeyi var, bir hoşgörü anlayışı var. Yani birlik, beraberlik yani anlayışını özellikle şeyde özetlemiş. Yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinde. Yani hem ülkemizin içinde sulhu yaşayacağız, yaşatacağız. Hem de dünyada yaşatacağız. Yani siz buyurduğunuz gibi yani ülkemizin içindeki bu sulhu, insanlar arasındaki etnik farklılıkları, inanç farklılıklarını kaşıyarak, bunu ön plana çıkararak toplumda barış sağlamamız mümkün değil. Yok bizim ülkemizde 34 tane işte etnik yapı var, şu kadar inanç yapısı var. Yani bizim işimiz bunları tek tek ayrı ayrı gruplara ayırarak yani şeyi mi, ayrışmayı mı sağlamak, yoksa hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin özgür vatandaşıyız.
Tabii, kesinlikle.
Bu ülkenin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bireyiz mantığı içinde mi hareket edeceğiz? Yani Türkiye Cumhuriyeti kurulurken yani vatandaşlık Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk olarak lanse etmiş. Yani bu Türk'ün içine Kürt de girmiş, Çerkez de girmiş, Laz da girmiş, Arap da girmiş. Yani
Musevi girmiş, Hristiyan girmiş,
hiçbir etnik yapıyı, hiçbir etnik yapıyı ayırmamışlar.
Tabii.
Yani düşünebiliyor musunuz? Lozan'la azınlıklara ayrı statü verilmiş. Ama Türk Medeni Kanunu Türk Medeni Kanunu'nun kabulünden sonra azınlıklar azınlık haklarından vazgeçmişler. Demişler ki Türk Medeni Kanunu bize de uygulansın. Çünkü Türk Medeni Kanunu'nda hiç kimseyi yani evlenmede, boşanmada, diğer mal mülk edinmede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında bir ayrım yapmaz ki. Tabii. Yani bu Hristiyan, buna ayrı bir Medeni Kanunu uygulayan bu Yahudi veya bu dinli, dinsiz diye kimseyi ayırmamış. Bu nedenle biz insanlar arasındaki bu etnik ayrışmaları özellikle öne çıkarmaya çalışan, yani insanların farklı etnik yapıda olmaları kadar doğal bir şey olamaz.
Tabii, tabii ki.
İnsanların kendi annesini babasını seçme şansı
yok.
Yok.
Yani insanlar tabii olur. Kendi geldikleri etnik yapıyla tabii gurur duyarlar. Eğer bir Çerkez anne babadan doğmuşsa Çerkez olarak dünyaya gelmişse Çerkezlikle gurur duyması gerekir. Yani Çerkezlik kültürünün en ince ayrıntısına kadar bilmesinde bir beis yok.
Evet.
Kürt bir anne babadan doğmuşsa Kürtlüğüyle gurur duyacak tabii. Kürtçe öğrenmek istiyorsa öğrensin. Bir engel yok.
Evet.
Yani Almanya'daki, Fransa'daki, İngiltere'deki bir birey hangi haklara sahipse Türkiye'deki bireyler aynı haklara sahip olmalı. Evet. Onda bir şeyimiz yok. İnanç anlamında da Türkiye'deki her inanç grubu, sadece Müslüman da değil, Hristiyanı, Yahudisi veya ne bileyim hangi dinden olursa olsun istediği şekilde kendi inancını özgürce yaşayabilmeli. Yine sizin de buyurduğunuz gibi Hümanım, yani özellikle bu son dönemlerdeki bu mezhepçi bir yaklaşım, Alevi Sünni ayrışması
körüklenmeye çalışılıyor.
Körüklenmeye çalışılıyor. Oysa ya bunlar yani İslamiyet ağacının dalları bunlar.
Tabii ki, kesinlikle.
Yani
hiçbir fark yok aramızda.
Tabii. Cenab-ı Allah'a inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Allah'ın kitabı gayet olarak yürürlüğe girmiş, insanlara sunulmuş. Yine Hazreti Muhammed'in peygamberliği konusunda kimsenin bir şey yok ama ama Cenab-ı Allah'a yakarış anlamda farklı bir takım ritüellerde farklılıklar olabilir. Bunda da daha doğal bir şey olamaz. Gayet. Kaldı ki olsa bile bunun hesabını Cenab-ı Allah'a karşı insanlara vereceklerdir. Yani Cenab-ı Allah da affedicidir. Yani burada Cenab-ı Allah'ın adına insanları cezalandırma yetkisini nereden arıyorsunuz?
Evet, kesinlikle.
Yani Cenab-ı Allah isteseydi herkesi tek düzey yaratırdı. Değil mi?
Tabii ki.
Cenab-ı Allah'ın da bir bildiği vardır. O zaman siz bir anlamda yani İslamiyet'e karşı da bir kalkışma içinde bulunuyorsun.
Tabii
yani hocam. Bu şey insanlar arasında insanların inancını sorgulayarak yani insanların dini ritüellerine karışmaya kimin ne hakkı var? Yani ilk başlangıçta o laiklik ilkesini şey yaparken bu değerlendirirken söylediğimiz gibi yani Türkiye Cumhuriyeti laik bir hukuk devletidir. Herkes kendi inancına göre, kendi inancının ritüellerine göre inancını yaşamakta özgürdür. Bunu karışmazsak, buna karışmazsak hiçbir sorun çıkmaz. Yani bu biraz da Cumhuriyet'ten sonra laiklik ilkesini ne yazık ki yeteri kadar tam anlamıyla uygulanmamasından kaynaklanıyor. Bir devlet sadece inanç gruplarından bir tanesinin himayesini alıp sen benim iyi inancımsın, seni koruyacağım, kollayacağım, sen her türlü imkanlarını sunacağım, parasal olarak destekleyeceğim, inanç önderlerini her anlamda ben tüm sorunlarını çözeceğim ama diğer inanç gruplarına karışmam, onların ne hali varsa görsün derseniz
olmaz.
Evet,
olmaz. Yani devlet etnik ayrımlara karşı ve inanç ayrımlarına karşı nötr olmalı. Herkese inançtan yaşamalar için en iyi şekilde altyapıyı hazırlamalı ama bu inanç gruplarından bir tanesi benim için çok daha değerlidir.
Tabii.
Buna daha bir özel önem vereyim.
Olmaz.
Diğerleri de çok önemli değil. Anlayış olursa o zaman yani bırakın şimdi bu inanç gruplarını evinizdeki çocuklarınızdan bile Bir tanesini biraz daha fazla sevseniz, okşasanız, diğerini de çok fazla yanınıza çağırmasanız, hiç ilgilenmeseniz, ailede bile birlik beraber sağlayamazsınız. O yüzden yani devletin buna çok önem vermesi gerekir. Yani Türkiye'miz dünyanın ana merkezi. Türkiye üzerinde hayaller olan, Türkiye'yi karıştırmak isteyen pek çok çevreler var. O yüzden buna en çok Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri, Sayın Başbakanımızın, bakanlarımızın, siyasi parti liderlerinin, herkesin buna çok özel önem göstermesi gerekir. Yani muhalefet bazen hırçın da davranabilir. Bağırır, çağırır, ne bileyim, eleştirir, şunu şöyle yap, bunu böyle yaptır ve yaptıklarını beğenmez. Bu muhalefet en doğal hakkıdır. Zaten muhalefet sizin eksikliklerinizi söylemezse, siz onları göremezsiniz de. Teşekkür etmeniz gerekir. Ama birlik beraberliği Sayın Başbakanım ve ekibinin özellikle sağlamak için çaba göstermesi gerekir. Ben her zaman söylerim, bir köydeki kaybeden muhtar adayı şey yapar, gergin olur. kavga çıkartmaya çalışır ama evet. Kazanan muhtarın gerekirse
olgun davranması mı gerekir?
Onun yanına kadar gidip ya geçmiş olsun. Evet. Bu bir seçimdir. İnşallah bir dahaki seçimde siz muhtar olursunuz gibi biraz daha mütevazi bir şekilde ortamı yumuşatmaya çalışması gerekir.
Ama bu değindiğiniz konu önemli gerçekten. Siyaset dilinin daha sakin, daha yapıcı olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Yani evet. Bu tabii düşünün, siyasilerde bu olunca muhalefet, iktidar vesaire hepsi birbirine karşı bu evet. Gergin dili, gergin üslubu kullandığında bunun tabana yansıması da, topluma yansıması da doğal olarak bunun bir aynası şeklinde oluyor. Evet. O yüzden bu dediğinize katılıyorum. Daha birleştirici bir...
Oysa yani bağırmanın, çağırmanın ve hakaret etmenin mantığı yok.
Kesinlikle.
Projeleriniz varsa onları anlatın. Eğer yanlış yapan varsa, ne diyeyim, hakaret edici sözler söyleyen varsa dersin ya, ayıptır yani böyle şeyler söylemeyin dersin, olur biter. Ve hakaretin en çok zararı kendisine döner. Hakaret insanın kendisine de döner. Çünkü kendisi büyüktür. İnsana küslük, başkasına karşı kötü söz söylemek insanın kendi bünyesinde büyük oluşturur.
Evet.
Yazık dersin ya, kendi üzerinde bu kadar yük oluşturma dersin. Yani o şekilde bir şeyle, bir espriyle bunu geçiştirirsin. Bu kadar gerginliğin gereği yok.
Yanlış bir bakış açısı olabilir mi? Politikanın gereği budur diye düşünülüyor olabilir mi?
Ha, olmaz. Olmaz. Yani politika bu olmamalı. Yani politika başkasına bağırmak, çağırmak, hakaret etmek olmamalı. Politika hizmet aracıdır. Yani topluma nasıl daha iyi hizmet ederim, toplumdaki barışı nasıl sağlarım, yolları nasıl güzel yaparım, okulları nasıl çoğaltırım, eğitimin kalitesini nasıl artırırım, sağlık sorunlarını nasıl çözerim. Yani politikanın konusu bu olur. Yoksa politikanın konusu hakaret olabilir mi hiç?
Batı demokrasilerini de örnek alabilirler bu konuda zaten. Yani farklı partilere mensup olabilir insanlar. Evet. Dediğim gibi toplum fertler bazında bakıldığında da öyle. Farklı partilere mensup olmak, farklı ideolojik görüşlere, farklı belki kulüpleri tutmak, futbol kulüplerini evet. tutmak. Evet. Bu bile toplumda bir bakıyorsunuz ciddi bir kutuplaşmaya, ayrışmaya, farklı bir böyle hakaretamiz bir üsluba, gergin bir dile sebep olabiliyor. O yüzden tekrar sorumun başına gelecek evet. olursak bunlar yukarının bir yansıması oluyor aslında.
Evet, maalesef.
Herhalde sevgiyi ön plana çıkartarak buna bir çözüm bulabiliriz. Evet. Yani hoşgörü de zaten sevgiye bağlı olarak ortaya çıkan bir şey. Onun için gençlerin de yine yetiştirilmesinde sevginin ön plana çıkartılması, merhametli, şefkatli bir yapının ortaya çıkması çok önemli. Bu da imanla, güzel ahlakla evet. mümkün olabiliyor. Yani işte güçlünün zayıfı ezdiği, bilmem tarihte işte şeyin çekişmenin, çatışmanın yaşandığı bir teorinin empoze edilmesi değil de tam tersine merhametin, şefkatin hakim olduğu, imanlı, güzel ahlaklı, tevazulu, karşı tarafa öncelik veren bir yapının hakim olması gerekir. Teorik anlamda da, pratik anlamda da eğitimin de herhalde buna göre dizayn edilmesi gerekiyor.
Tabii eğitim çok önemli. Sevgi de çok. Çünkü öğrenilen bir kavram yani.
Tabii ki eğitim sevgi, olabilir sevgi konusunda.
Ancak yaşayarak öğrenilir. Yani eğer bir insan sevgisiz ortamda büyümüşse, sevginin ne olduğunu bilmiyorsa tabii. ondan sevgi beklemek de mümkün değil. Bir de bu şeydeki, ülkedeki özellikle yoksulluğun da sevgisizlikte çok büyük katkısı var. Yani aç insanın, yoksul insanın bunu şey yapması, yani açken insanların başka birisine güzel duygular beslemesi biraz zordur. O ancak kendi açlığını gidermeye çalışır.
Ama bu şöyle değil midir Muharrem Bey? Ben buna çok katıldığımı söyleyemeyeceğim. Evet. Şundan dolayı saygı duymakla tabii birlikte. Yani birçok Anadolu kentinde Anadolu insanların evine size misafir olmuşsunuzdur. Öyle bir sıcaklık, öyle bir paylaşma duygusu, öyle bir fedakarlık, öyle bir böyle kadir şinaslık görürsünüz ki bugün maddi seviyesi son derece yüksek işte büyük şehirlerde yaşayan insanlarda bunu göremezsiniz. Yani siz bunu benden çok daha mutlaka tecrübe etmişsinizdir. İşte o belki beslendikleri kaynaklardan
şimdi
o
Anadolu insanındaki o hoşgörü güzel de Anadolu insanında çok fazla kalmadı. Yani köylerde şu anda Araki insan burası, köylerde kimse kalmadı. Onların çoğu şehirlerin varoşlarına geldiler. Şehirlerin varoşlarında da o artık bizim bildiğimiz Anadolu insanındaki klasik yardımlaşma anlayışı yok.
Bu değerler kaybediliyor diyeceğiz
mi? O değerler çok önemli ölçüde kaybedilmiş durumda.
İşte bu acı
o değerler kaybedilmemiş olsaydı hiçbir sorun yoktu. Yani Anadolu insanını gerçekten yani en yoksulunda bile müthiş bir sevgi bulurdunuz.
Evet.
Yani müthiş bir hoşgörü bulurdunuz. Ama insanlar o kırsal kesimdeki Anadolu'dan geldikleri o değerlerin çoğunu buraya getirseler bile bu varoşlarda yetişen gençlik o değerlerden habersiz.
Peki o zaman yetişti. Peki o zaman şu yapılması iyi olmaz mı? İşte Hacı Bektaş Veliler, Pir Sultan Abdallar, Yunus Emreler, Mevlana'lar o kadar güzel şeyler söylemişler ki sevgi adına. O kadar bunlar asırlarda işte günümüze kadar ulaşmış ve yani her duyuşumuzda bile hepimizin kalbine işliyor, öyle değil mi?
Evet.
Bu anlayışların, bu deyişlerin, bu kültürün, bu tabii hepsi İslam'da, belki özünü İslam zaten oluşturuyor bunlar. Bunun yaygınlaştırılması ve böyle bir eğitimin, sevginin öğretilmesi. Az önce zaten herhalde imanlı da onu söylemiştim.
Evet.
Sevginin öğretilmesi adına mesela bunu birçok yerde işte bakıyoruz, mesela Anadolu'nun yine birçok yerinde dedelere bakıyoruz. Evet. Çok güzel sevgi öğretmenleri görüyoruz.
İnançlar, sizin de buyurduğunuz gibi yine Hüvan'ım da söyledi, inançlar insana sevgiyi öğretir, hoşgörüyü öğretir, yardımlaşmayı öğretir. Ne yazık ki şu anda o anlamda bir yapılanma söz konusu değil. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani şu çağda, Türkiye'nin şu gelişmiş düzeyinde Aleviler hala Cemevlerinin statüsüyle
ne yazık ki.
Uğraşıyorlar. Yani
Cemevlerinde
Cemevleri ibadet
ediyorlar. Cemevleri ne kadar güzel.
Allah'a yalvarıyor. Tabii, Hazreti tabii. Muhammed'den şefaat diliyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, öğretiyor yani. Oradaki.
Daha ne olsun tabii ki.
Yani bu buradan siz nasıl şey yaparsınız? Tabii, yani bu tabii. Yok İslam aleminin bir tek işte inanç merkezi vardır. Başka da inanç merkezi olmaz ya.
Tabii.
Bizim İslam anlayışımızda İnancı merkez olmaz. Çünkü tüm dünya dünyanın her zerresi inanç yapacağı bir mekandır. Yani doğru. İslamiyet'te inanç sadece şurada yapılır diye bir kısıtlama yok. İslamiyet'in bu güzel yüzlerini ne yazık ki yok kabul ediyorlar.
İşte bu bence gerçekten Kur'an'ı az bilmekten kaynaklanıyor. İki tane ayet söyleyeyim. Şeytanın Allah'a sanırım. Allah bir ayette diyor ki biz sizi birbirinizle tanışasınız diye ırklar kabileler halinde yarattık diyor. Diğer ayette de Allah diyor ki senin dinin sana, benim dinim bana diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre özgürlük var, hoşgörü var. Kimse kimseye dini anlamda bir baskı uygulayamıyor. O zaman biz ne kadar insanlardaki imanı arttırırsak o kadar rahat, ferah, özgür bir ortam ortaya çıkacak. Çünkü Allah'ın emri var değil mi? Birbirinize karışmayın, baskı da yapmayın diyor. İsteyen istediği yolu seçebilir. Zaten Şiiler, Sünniler, Aleviler, bütün mezhepler Kur'an-ı Kerim'e göre bildiğimiz anlamda Müslümanlar inşallah. Hepsi bütün kardeşlerimiz. Bu çatışmaların, çekişmelerin hepsi bence suni olarak.
Ama Cenab-ı Allah'a yakarmak
kesinlikle,
değil ya.
Kesinlikle.
Ama Cenab-ı Allah'a sığınmak değil mi?
Tabii doğru.
Yani sen bu Cenab-ı Allah'la kul arasındaki şeye nasıl karışırsın ya?
Sınırlama getirmek değil mi? Ya, doğru söylüyorsunuz.
Evet.
Benim sorum daha olacaktı size. Bir toplumun medeniyetinin göstergesi aslında kadınlara verdiği değer bizce. Yani bunu çok önemsiyoruz. Atatürk'ün de bu anlamda zaten kadına verdiği değer, evet, ve yaptığı inkılaplar olsun, getirmiş olduğu anlayışlar olsun ortada. 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkını veriyor. Bu başlı başına bir şey zaten. Siz konuşmanın başında Suudi Arabistan örneğini verdiniz. Evet. Öyle başladınız. Ben yine sizin bu konuda görüşlerinizi almak istiyorum.
Atatürk'ün ne kadar büyük bir lider olduğunu burada bir kez daha görüyoruz. Türkiye'deki kadınların pek çok hakları Atatürk döneminde Avrupalı kadınların bile ilerisindeydi.
Kesinlikle.
Avrupalı kadınlar Türkiye'deki kadınların seçme ve seçilme, doğru, haklarını kullanmasından çok daha sonraları bu hakka kavuşturlar. Atatürk kadınları erkeklerden ayrı hiçbir zaman kategorize etmemiştir. Zaten şöyle diyor, bir milletin kadınlarını esir bırakarak veya kadınlarını yok farz ederek erkekler sadece bir milleti belli bir medeniyet düzene çıkarmanız mümkün değil diyor. Yani düşün, kadınlar olmasa Türkiye'nin 78 milyonun yarısını yok kabul ediyorsunuz. Tabii. Yani hayattan koparıyorsunuz. Yani böyle bir şey, yaşam biçimi olabilir mi?
Olamaz tabii.
Ama şu anki Türkiye'deki ne yazık ki bu Atatürk'ün getirmiş olduğu bu kadın haklarından yani değer yeteri kadar görülmediğini düşünüyorum. Bu da biraz şeyden kaynaklanıyor. Yani kadınlar bu haklarını mücadeleyle almadıkları için,
evet,
kendilerine sunulduğu için, evet, ya bunun çok da tabi bazı hepsini tabii şey yapmak mümkün değil.
Ama
bir kısmı,
evet,
bir kısmı hala bu Atatürk'ün getirmiş olduğu kadın haklarındaki bu şeyin önemli gelişmenin farkında değiller. Ama bu bir süreçtir. Yani ben hiçbir zaman karamsar değilim. Ülkemizin geleceğinden de hiçbir zaman endişem yok. Türkiye'deki en tutucu olduğunu düşündüğümüz kadın bile artık bunun farkında. Yani çok rahatlıkla arabasına biniyor, işine gidiyor, siyasi toplantılara katılıyor, dernek toplantılarına katılıyor. Hiçbir kısıtlama yok gerçekten. Yani bu, ben gelecekten çok mutluyum. Yani Türkiye'nin geleceği çok parlak.
Yeni jenerasyon da zaten çok farklı bir zihniyete sahip. Öyle kolay kolay bir yerlere kapatılacak, evet, gibi değil inşallah. Evet. Hanım, evet, olsun, erkekler, evet, olsun tabii. Evet. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz efendim programımıza katıldınız.
Ben teşekkür ediyorum.
Sohbetiniz de çok güzeldi. Her zaman bekleriz.
İyi yayınlar diliyorum.
Evet, inşallah. Efendim, Aylin Atmaca ile birlikte sunduğumuz Hayata Dair programının sonuna geldik. Bu haftaki konuğumuz 22. dönem CHP milletvekili Avukat Muharrem Kılıç'tı. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.
İyi akşamlar.